Merhabalar efendim. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrolaya başlıyoruz tekrar. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet abi geçen bir video çekmiştik burada.
Evet.
Böyle iki dakikalık. Siz orada iki dakika bile değil. 30 saniye, 15-20 saniyelik bir şey. Son dakikada böyle bir cümle ettiniz siz. Ben de buradayım dediniz. Ondan sonra patlamış reytingler.
Nerede patlamış?
Yani sanal alemde.
Allah Allah. Bunu Twitter'a mı koymuşlar bizim?
Evet, evet. Radyomuzun Twitter hesabına koymuşlar.
Ben Twitter hesabım falan yok. Takip etmiyorum. Geçen sayın ve muhterem müdürümüz Murat Bey söyledi bana. Ondan sonra ben de öyle mi falan dedim. Sonra gösterdiler hakikaten. Fakat sizin bu gülüşünüz de çok orada bir hoş olmuş yani. Evet. Hakikaten son dakikada böyle.
Evet.
Değişik bir şey olmuş.
Dolayısıyla bir herhalde bir karşılıklı bir etkileşim söz konusu.
Etkileşim oluyor evet.
Yani bir,
ne güzel.
Evet evet güzel. Çok
değişik teşekkür. Sesler demek ki aranıyor değil mi hocam? Buradan onu anlıyoruz.
Tabii değişim her zaman iyidir ama hep de risklidir Mehmet abi. Şimdi böyle bir tür değişik ses çıkartacağız diye kendimize kasmamak gerekiyor.
Yok ondan değil, risk bize ait değil bir defa. Şey düşünsün onu.
Olur mu canım?
Müdürümüz düşünsün.
Olur mu? Müdürümüzün şimdi yani burada gıyabında konuşmayalım ama biz hep demedik mi bu sözümüzden biz önce sorumluyuz diye.
Tamam canım ama onu sorumluyuz. Tabii, ben onu söylemiyorum. Eyvallah. Biz o sorumluluğu taşıyarak konuşuyoruz ama belki buranın atmosferi orayı biz taşırız da burası taşıyamaz.
Tabii. O... Ha, orada da tamam bir kurum kültüründen bahsediyorsunuz.
Evet tabii tabii.
Yani.
Tabii.
Tamam. Çok güzel. Mehmet abi tabii her sözünüz böyle bir bilimsel gerçeğe veya vakaya atıp olduğu için
sentez.
Çok böyle şey yapamıyoruz. Bir anda intikal edemiyoruz.
Tabii öyle olması lazım hocam.
Mehmet abicim bu Black Friday diyorlar ecnebi memleketlerinde yani, Kara Cuma. Evet, bize de onu ne yaptılar? Şahane Cuma'ya çevirdiler. Bir tür alışveriş çılgınlığı.
Aslında belki böyle... o Kara Cuma'yı da ifade etmek, açıklamak lazım. Cuma bizim mübarek günümüz olduğu için... Yani Kara Cuma şey olarak algılanıyor ama işin aslı nedir hocam? Siz Amerika'daki...
Yani o bu büyük buhran.
Evet, onun o Cuma gün çökmesi
borsanın
değil
çöktüğü,
mi?
Evet, borsanın çöktüğü,
her şeyin battığı.
Battı, evet.
Ona Amerikalılar
şirketin...
Kara Cuma demiş. Aslında onu söylerken bizim Cuma'mıza ait bir hedef yok orada.
Evet, evet.
Şimdi tabii bir tepki gösteriliyor. Sonra da bir alışveriş, bir Noel zamanı herhalde değil mi onların?
Bu hafta hani Christmas ayının başladığı, hafta demeyelim de Christmas ayının başladığı zamanlar. Onlar, bir ay boyunca böyle bir alışveriş, sürekli böyle bir tatil havası.
Orada da bir Kara Cuma der mi onlar bu kalabalık alışveriş şeyine falan? Sanki oradan da bir şey kalmış gibi. Yani daha evvel böyle bir alışverişin en yükseldiği dönem, insanların yoğun olduğu dönem o... Noel'in ilk cuması mıdır?
Evet yani bu o sezon başlamış oldu şimdi. He. Yani bir ay boyunca bu şekilde hani insanlar hediyelerini alsınlar.
Evet.
Planlarını ona göre yapsınlar diye böyle bir aslında bir indirim zamanı yani. Biz de onu taklit etmeye başladılar değil mi? Şimdi geçtiğimiz cuma öyleydi
hakikaten
sanki.
Hakikaten cuma gün ben bir işim vardı karşı geçmiştim. Yani Anadolu yakasından karşı tarafa doğru. O alışveriş mekanlarının bulunduğu yerler tamamen kilitti yani saat gece saat 8 gibi falan şaşırdık falan ha dedik ki bugün evet indirim günü işte ilan edilmiş ciddi bir talep de oldu yani bu kadar kriz denmesine rağmen bir de insanlar tabii birbirlerini de tetikliyorlar sanki sonra sorduk çok da büyük indirimler de yokmuş yani alanlar
ya mesela
gidenler.
Bu enflasyonla ilgili biz de enflasyona karşı şöyle indirim yaptık falan diye. Bir takım tabelalar asıyorlar ama çok böyle bir şey görmüyorsunuz.
Yok yok yani.
Yani
öyle dedikleri gibi değil. Belki %10, %20, %30 gibi. Zaten her zaman yaptıkları bir indirim. Onu böyle bir pazarlama taktiğiyle bir yarış
gibi. Neredeyse %70'lere varan
gibi söylüyorlar ama öyle değil de diyorlar yani hakikaten. Yani öyle değil de diyorlar aslında. O kadar bir indirim yok.
Yok hani ben %70'lere varan bir artış oldu diyorum. Yani
doğru.
Yani onun bir %10'unu indirmişsin çok da bir şey ifade etmiyor aslında ama yine de insanlar
psikolojik.
Bu tür popüler kampanyalardan etkileniyorlar.
Evet hocam yani, bu bir psikoloji yönetmektir. Yani evet. Da hep biz bahsediyoruz aslında. Yani alışverişin yapılması, insanın çekilmesi, cezbedilmesi. Ya o zaman şuradan bakmak lazım. Acaba indirim oldu, indirim var tamam da. Hangi ne kadar ihtiyacın olan şeyi alıyorsun, ne kadar olmayanı alıyorsun.
Evet.
Sen eğer ihtiyacın yoksa ona, sana bedava da verseler o senin için bir zuldür ve yüktür.
Yüktür.
Heh.
Evet.
Yani onun için böyle mesele para harcanmasıdır. Bunu da çok iyi biliyorlar. Geçmişte bu aylara sari bir şeydi. Aylara yayılan bir şeydi. İşte hep bahsediyorduk. Yılbaşıydı efendim. Ondan sonra Ocak'ta yılbaşıydı. Şubat'ta sevgililer günüydü. Mart'ta kadınlar günüydü. Nisan'da başka bir şeydi. Mayıs'ta anneler günüydü. Haziran'da babalar günüydü. Şükran günüydü. Cadılar günüydü. 12 aya yayılmış hadise. Şimdi neredeyse günlere yayılan bir tarafa geldi. Haftanın şu günleri falan diyerekten. Maalesef bizde de en çok ilgiyi. Demek ki hala bir açlık var hocam. Devam ediyor bu açlık. Çok da ilgi görüyor, talep görüyor.
Evet. Ne yapmak lazım Mehmet abi?
Kendi açımızdan mı?
Her açıdan. Şöyle söyleyeyim. Hani makro planda baktığın zaman ekonomide ne kadar hareket olursa...
Evet.
...o kadar faydalı değil mi? Hı hı. Ne kadar hareket, doğru, o kadar bereket. Sonuçta insanlar tasarruf edip de tuttukları takdirde... ...hani mer'i ekonomik... teori açısından, hı, bu çok iyi bir şey değil. Ya harcayacak, ya yatırım yapacak veya bir şekilde onu ekonomiye geri döndürecek. Evet. Yastık altında tutmak çok şey değil. Hani eskinin o klasik
tasarruf.
Klasik ekonomi bağlamında tasarruf kavramı da bu anlamda şu anki modern ekonomide çalışmıyor yani. Hı. Yani parayı bir şekilde çalıştırmak gerekiyor. Şimdi oradan baktığınız zaman tasarruf ya da bizim bakış açımızda iktisat, kanaat üzere, evet, yaşamak mevcut ekonomik tablo içerisinde faydalı bir şey mi?
Şimdi mevcut ekonomik tablo tamamen, yani herhalde bu yüzyıldan da daha öteye giden bir şey. Sanayi devrimiyle birlikte artık çok üretmeye başlandığı için çok da tüketmeye başlanıldı. Yani bu artık tüketimle alakalı bir şey. Aslında bizim o endüstri 1, endüstri 2, 3, 4, hatta şimdi 5.0, 4.0 dedikleri şey. Hani şeyden başlayan, işte buhar makinesinden başlayan, elektriğe giden, sonra bilgisayara. Bunların hepsi ne için? Daha çok üretmek için aslında. Endüstri dediğimiz şey.
Daha çok üretmek için de daha çok tüketmesi gerekiyor insanlara.
Tabii daha çok tüketmek gerekiyor o zaman. O zaman ihtiyaç olmayan bir şey bile ihtiyaç kapsamına girmesi
şimdi
gerekiyor.
Şimdi ben şöyle, çok güzel Mehmet abi. Buradan şuna geleceğim. Şimdi biz diyoruz ki dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Neredeyse gayri safi milli hasılanın dünya çapında %1'ini biz bir şekilde üretiyoruz veya sahibiz. 2023'e kadar da ilk ona girelim diye bir gayretimiz, evet, var, koşumuz var. Şimdi bütün bunların hepsi bizim aslında daha çok tüketen, daha çok üreten. Yani bakın sadece üreten değil. Hani hep üretsek, hep şey yapsak, bunu da bir şekilde satmak gerekecek.
Tabii.
Satmak da bir şey değil. İşte Japonya çok iyi satıyor, çok iyi ihracat yapıyor ama şeyi fazlası veriyor. Bütçe fazlası veriyor. Evet. Onlarda da eksi enflasyon.
Doğru.
İşin şey tarafı sıkıntı. Fazlalıklar sıkıntı. Onlar da onu elimine etme çabası içerisindeler. Şimdi Amerikan ekonomisi bu anlamda hem üreten hem de tüketen insanların asıl böyle çılgınlar gibi alışveriş yaptığı, tükettikleri bir toplum. Hatta şöyle diyorlar. Amerikan hani tüketim ekonomisi, insanlar mesela her zamanki tükettiklerinden birazcık daha feragat etseler, iktisat ve kanaat, evet, ekonomisi, evet, dediğimiz bizim o çerçevede bir tür tasarrufa gitseler, Çin de zor duruma düşer. Tabii. Bütün dünya ekonomisi zor duruma düşer.
Evet, evet.
Şimdi demek
en
size...
büyük tüketici Amerika, en büyük üretici Çin. Şimdi, birbirine bağımlı ekonomilerdir.
Evet. Nereye gitmek istediğimi anladınız mı?
Anladım.
Abi? Şimdi biz bunu nasıl telif edeceğiz? Şimdi insanlara ya infak, kanaat, tasarruf, israf etmeyin dediğiniz zaman bir taraftan aslında mer'i ekonomik çerçeve içerisinde çok da böyle doğru bir şey söylemiyormuşsunuz gibi. Sanki bir tenakuz varmış gibi orada.
Var zaten. Bütün hayat tenakuzlar üstüne. Tenakuz ne demektir? Bir başka şeyi bir başka şeye tercih etmek demektir. Yani iki şey arasında tercihte bulunmak, evet, demektir. İmtihan bu zaten.
Evet.
Yani bizde burada ölçüler var hocam. O ölçüleri iyi bilirsek, anlarsak, hepsini uygularız, uygulayamayız. O da bizim imtihanımızdır. Ben şunu bilirim, yani israf eden hayır yapamaz, hayır yapan israf edemez. Bu da bir ölçüdür, bu bir dengedir ama mesela bereket kavramı bir dengedir hocam. Ama bereketi bilançoda ifade edemezsin.
Evet.
Çünkü bereket nereden gelir? Bereket senin o cari olan şeylerinden, kalemlerinden gelmez. Bereket tam da onun tersi bir şeydir aslında. Tam da tasarruf, iktisat, kanaat de böyle şeylerdir. Ama onlar sana başka bir zenginlik verir. Yani yine hadise gider, bizim felsefi yönde tartıştığımız parayla mutluluk olur mu? para saadet getirir mi kavramına geçer ki birileri evet para saadet getirir, ötekiler de para saadet getirmez şeklinde bir yine şeye oturursun. Belki de binlerce yıllık bir tartışmaya gelirsin. Biz diyoruz ki para saadet getirmez kardeşim. Öteki diyor ki hayır, para olmadan hiçbir mutluluk da gelmez. Tam da burada kavga ediyoruz zaten. Eğer bugün düşünelim ve bakalım. Herhangi bir aile kıt gelirli ve kanaatli de olsa dolaplarında en az 2 sene giyecekleri giysimiz var mı? Belki 10 sene giyecek giysi var.
Mutfağa geç abi. Mutfakta en az 1 ay hiç bir yere gitmesen o bakliyattan şundan bundan rahat geçinirsin yani.
Ona da gitme. Sadece çöpe attıklarını hesap et.
Allah muhafaza.
Çöpe atılan ekmeği hocam bak. Çöpe atılan pişmiş yemeği. Çöpe atılan şeyleri hesap et. Hocam ben bazen hani şey çalıştırıyorsun yanında vesaire. Bir gün baktım sofradan artan bir peyniri, bir kısmını çöpte gördüm. Ya dedim, çağırdım, bu ne? Peynir ya, peynir çöpe atılır mı, artmış bir peynir de olsa hocam yani. Şimdi bak bunu kim yapıyor? Zor kıt kanaat geçinen adam yapıyor yani. Yani bu bizim anlayışımızın ne kadar değiştiğini gösteriyor. O bilmiyor ki orada 30 gram bir peynir çöpe gitse o bereket kaybolur.
Evet.
Tamam mı? Bizim bu imanımız zaten. Yapılan evet. İsraf bereketi önler. Aslında bizim ruhumuzu da kalınlaştırır o manada. İsraf ede de kendimize oynaya oynaya. Halbuki tam tersine biz bir hayır yapsak, bir ihtiyaç sahibini giydirsek kendi giyeceğimize, onu yedirsek ne oluruz? Daha fazla mutlu oluruz. Bak tam deminki şeyin tam tersi bu.
Bir
da.
De şurada şey de var.
Biz vererek mutlu oluyoruz.
Aynen.
Harcayarak değil.
Yani aynen. O şimdi aslında bir taraftan infak edilen, tasarruf edilen ya da bereketi görülen paranın nereye kullanıldığı mühim aslında.
Evet.
Yani gidip de bunu kör nefsinin ihtiyaçları, ki ihtiyacı da kendisi tanımlıyor. Tamamen belki kurgusal, sanal bir şey. Buna mı harcayacaksın? Yoksa gerçekten muhtaç olana ve senin hem öbür dünyada hem de bu dünyada mutluluğuna vesile olacak bir efendim bitmeyen bir kazanca mı yönlendireceksin? Doğru. Mesele buradadır yani. Dolayısıyla.
Tam da buradadır.
Tam evet. Hadise hakikaten birazcık Mehmet abi. Zenginliği de ben öyle anlıyorum Mehmet abi. Yani zenginlik para kazanmaktan daha ziyade nereye harcayacağını bilmektir yani.
Zenginliğin şanı odur.
Evet.
Adama parası olana zengin derler ama o kimseyi ilgilendirmez. Esas zenginlik harcamak da belli olur. Eğer kendine harcıyorsan zengin değilsin. En fakir ve cimri sensin.
Evet.
Ama başkasına harcıyorsan esas zengin sensin. Evet. Çünkü kaynağın nereden geldiğini biliyorsun demektir. Evet.
Şimdi orada da belki esas en fakirinden en zenginine kadar herkese verilmesi gereken, bu da bütün ekonomik kuralların, kaidelerin üstünde bir şeydir. Yani zaman üstü bir şeydir. Evet. O da verme ahlakıdır.
Doğru.
İnfaktır. Doğru. Ve gerçekten bir kuruş kazanıyorsa bunun 50 kuruşunu vermek noktasında bir gayreti, hissiyatı, arzusu olan insanın gerçekten bulunduğu ekonomide mamur olur. Hı. Kendisi de mamur olur Allah'ın izniyle yani.
Hocam biz bunu yani hem o bir takım büyük hikayelerden, eskilerin diyeyim ki eskimez hikayelerden değil mi? Yani bir büyük insana bir çok güzel pişmiş bir et getiriyorlar. Evladım bunu biz yersek işte sabaha nereye gideceği belli. Ama bunu şu fakire verelim de Allah'a
arşa
gitsin.
Arşa alaya çıksın.
Yani bu hocam bak bu 1000 sene evvel olması fark etmiyor ki.
Yok Mehmet abi bak 500 sene evvel ya şurada büyük Selahattin camilerden bir tanesi inşa edilirken. Hesap ediliyor ne kadar usta başına 3 akçe, kalfaya 2 akçe, işçiye 1 akçe, günlük yevmiye konuyor bir efendim çömleğe, herkes geliyor alıyor parasını, hiç kimse ne fazla alıyor ne eksik alıyor, fakat her günde 1 akçe artıyor. Bakıyor bu nereden artıyor para, sonra bir tane gariban fakir bir işçinin aslında parasını almadığı ortaya çıkıyor. Ya soruluyor, niye böyle yapıyorsun diye. O da utana sıkıla diyor ki ya ben diyor zengin birisi değilim. İnfakla yani vermekle, hayırla cennete gidilecek. Ben bunun da farkındayım. Hiç olmazsa buradaki yapmış olduğum emeği bir infak edeyim diye o parayı almıyorum diyor.
Bak hocam şimdi tam şimdi, da burada durum.
Bu ne kadar bu
örnek olaydan yola çıkalım.
Evet, evet.
Bu o camide hala ibadet edilip sevap kazanıyor mu? O defter açık mı?
Ya.
O bir akçelik defter açık mı? Kesinlikle. 2018 yılının şu radyosunda sen bu hadiseyi 500 sene evvel hala konuşuyor musun?
Ya.
Ve biz buradan bir ibret çıkarıyor muyuz? Ölmüş mü bu, daha mı kazanıyor?
Sen ne diyorsun? Bitti. İhya, tamam abi işte bu bağlamış ebedi bir şeye.
Kazanca bak.
Dönüyor, dönüyor.
Kazanca bak.
Yani akıllı olan bu kazancı ister. O kadar. Akıllı olan bu kazancın peşinden koşar yani.
Bizim de dediğimiz o. Yok evet. İktisat teoremleri, bilmem neler, şunlar bunlar. Hocam daha tehlikeli bir şey var aslında. Bak daha tehlikeli olan şey ne biliyor musun? Daha tehlikeli olan şey... İnsanları gösteriş yapmak için harcıyorlar. Kendine güzel. Harcamıyor. Kendi yese, doysa, güzel giyinse, iyice ısınsa. Ama bunu göstermek için yapıyor. Hocam başkasına göstermek için yapıyor. Evet, evet.
Bana ne derler? Ha? Ne derler? Ha? Ha? Yani ihtiyacı aşmış sahip.
Evet.
Yani işte ya benim işte üşüyorum ben. Paltom kalın olsun. Hayır. O hiç kimsenin derdi değil.
Evet.
Isınmak ya da başka türlü bir şey hiç kimsenin
değil,
derdi değil.
Değil.
Ama gösteriş yapmak, göstermek
önemli. Evet. Hocam yediğini göstermek. Ben sana anlattım. Çok pahalı bir.
En kötüsü de o Mehmet abi.
Çok pahalı bir et dükkanına gidiyor iki tane kız. Sipariş veriyorlar. 400-500 liralık et önlerine geliyor. Resim çektiriyorlar. İki lokma alıp gidiyorlar ya. Mesela o ne? Onu gösterebilmek. Evet, yemek de değil ya. Karnına gitse yine diyeceğim ki evet, ya yeme iyi bir şey yedi. Hocam bu da değil. Yani hakikaten bu fena bir yere doğru. Yani insanların bir nevi firavunlaşması ve nefsinin benim nefsim en büyük olsuna doğru oynadığını görüyoruz ya. Mesele bu zaten. Beni esas ürküten bu, başka bir şey değil. Adam ya biraz daha şişman olur. O da iyi bir şey değildir. Bak Allah'ın bir düzeni var. Sen ye diyor. Yemen de, yemek de güzel. Ama bak Amerika obezliğin en büyük problemi Amerika'da evet, hocam. Evet. Adamlar nasıl yiyor? Kovayla mısır yiyor ya. Sen evet, gördün. Evet. Kocaman şeylerle sanki tepsilerle yemek yiyorlar.
Tabii tabii.
Yani bu normal mi hocam? Ondan sonra anormal adamlar ortaya çıkıyor. 200 kilo, 300 kilo, 500 kilo, 400 kilo ya.
Fazla atmayalım.
Neyse atmayayım, o kadar atmayayım değil mi?
Çok da bu şeyin belagatın şey.
500 kilo da. Evet. İkisi belki 500 kilo. Evet.
Şimdi bir de bu görünme ve gösterme merakıyla moda da özellikle bir takım fenomenler de çıkıyor. Böyle kullandığı efendim işte diyelim aksesuarla, giydikleriyle bunları göstererek ya. Bir anlamda böyle bir hani trend oluyorlar. Tabii. Şimdi biz kulakları çınlasın. Osman Şentürk ortak dostumuzdur.
Evet.
Arkadaşımız bir ara bana bir şey öğretmişti. Bu giysi sektöründeyken şimdi eğlence sektöründe. Onun da böyle ilginç tecellileri var.
Ona da o zaman bir ziyaret edelim kendisini.
Evet. Onu ziyaret etmek demek onun o sektöründe bir şey yapmak demek. Yani böyle tester diyorlar değil mi Mehmet abi?
Evet.
Test ediyorsun.
Ben yani. Bilmem yani sen söyledin biz de bir ziyaret evet. Maksadıyla gidelim.
Gidebiliriz.
Ama ne karşımıza çıkar bilemeyiz.
Evet. Ben aslında gittim bir ara karşıma çıkanları da not ettim ama inşallah şey yaparlar. Dikkat alırlar. Dedi ki bir ara bizim dedi sektörde endüstri yani giysi sektöründe bir trend setter vardır bir de trend follower vardır. Yani bir böyle
kurucu bir de modayı, takip edici.
Bir modayı belirleyen bir de modayı takip eden.
Evet.
Yani sen hangisisin veya kim neye talip.
Evet.
Şimdi özellikle bu tesettür giyiminde trend setter dediğimiz yani şal nasıl takılır ondan sonra efendim hangi abiye kombin yapılır işte bunlar da onların tabirleri ama. Bunları da böyle sosyal medya kanalıyla böyle yayıp yayınlayıp böyle ciddi bir hani follower yani takipçi kitlesine sahip tipler var Mehmet abi.
Hmm.
Hatta öyle ki ya çantasında ne var mesela? Ya bir kadının çantasını başkası niye merak eder abicim ya? Bununla ilgili videolar çekiyorlar. Ondan sonra diyelim işte bu kombinle bu hangi eşarp gider? Evet. Gibi böyle bir takım bunlar işte hani tüketmenin ötesine de geçmiş bir şey. Yani hani biz şeyden konuşuyoruz ya israftan şuradan buradan.
Evet.
Ya bir kere sen bunun tesettürün modası olur mu olmaz mı bu ayrı bir tartışma konusu. Hadi bunun kendine yakıştırması var diyelim. Bunun böyle teşhir babında bir yerlerde hep insanlara takdim edilerek bir tür yeni modalar, nevzuhur modalar çıkartılması ayrı bir konudur. Bunu efendim böyle o infak, israf bağlamında hani bizim dini kavramlarımız bağlamında nereye oturtacaksınız? Velhasıl neresinden tutsanız elinizde kalacak
evet.
Bir efendim olgu. Dolayısıyla bu dediğiniz demin hadise sadece yemek meselesinde değil, modada her şeyde çok ciddi böyle bir Mehmet abi. Fakat bu da toplumsal bir efendim şeydir. vakadır. Ne yapacağız, ne yapalım işte. Evet. Çoluğumuz çocuğumuz bunlarla oturuyor, kalkıyor gibi bir takım gerekçelerle de meşrulaştırılıyor bir tarafından baktığınız
hocam,
zaman.
Hocam bak, ben mesela şu tesettür meselesindeki kombinleri, modaları vesaire anlattın ya. Orada iki taraflı çok irite olmadım. Niye biliyor musun? Hani mesele tesettüre getiriyorsun sen. Eğer bunu normal bir kadını kalkıp da cezbediyorsa, ama tesettür cezbediyorsa, şalı nasıl örttüğü önemli değil. Mesele örtülmesi. Ama açıklığa doğru veya dikkat çekmeye doğru bir yere getiriyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Ama örtünmeye doğru teşvik ediyorsa güzel ya, kombinde yapsın, düzgün örtsün. Bazıları mesela ben görüyorum çok hassas oluyorlar, bantlarını takıyorlar, böyle dikkat ediyorlar. Bazıları da tam İran'daki gibi daha ne kadar göstereyim diye uğraşıyor. Bu bir sıkıntı. Ama ötekine doğru bizi cezbediyorsa bu da güzel bir şey. Bir de hocam, her insanı böyle birinci sınıf, ikinci, üçüncü, beşinci sınıf diye böyle görmek lazım. Yani o da yükselecek bir şeydir yani. Üstüne koyarak gidecek bir şeydir. Bazısının da belki takva noktasına girerken o yolculuk içinde fetvadan takvaya doğru o yola alalım ya onu. En tabii, azından. Tabii. Ha.
Yani bu kombinler mombinler bakar, hoşuna gider. Sonra, oradan bir giriş yapar. Ha. Yani... Hani o tarafa düşmesin de, evet, oradan giriş yapsın.
Ha, bu tarafı sınırın içine gelsin. Evet. Orada yapacağını yapsın.
Yalnız Ömer abi, şöyle bir şey de oluyor. Hani işte başörtülülerin yapmadığı meslek kalmadı. İşte uçak pilotu da oldular, orada oldular, bu da oldular, şu da oldular falan filan tarzında. Şimdi bu moda işleri de biraz ona benziyor. Yani onlar yapıyorlar, defile yapıyorlar. Biz de bu tarafta yapalım. Her şeyin bir yeşili çıktı yani, evet, yeşil tarzında. Fakat geçenlerde bir şey dikkatimi çekti. Mesela Türk Hava Yolları kabin memuru almıyor abi başörtülü.
Ya başörtüsü yasağı mı var?
Böyle bir şey de yok. Aslında yani...
Yani nereden biliyorsunuz siz almadığını?
Ben bir sosyal medya hesabından başörtülü bir hanımefendinin böyle bir isyanını tabiri caizse muttali oldum. Başvurmuş. Kendisine böyle bir gayri resmi bir ifadede bulunulmuş. Hmm. Yani bir tür...
O hanımcağızın çok mu idealize ettiği bir meslekmiş? Babadan ve dededen gelen bu kabin memurluğu bir aile geleneği miymiş?
İlla ki. Hep uçakla giderlermiş.
Kabin memuru olmak istiyor.
Hizmet etmek orada. Onlara bir şekilde yolcularla hemhal olmak, evet, gibi bir şey bekliyor belki. Bilmiyorum.
Allah Allah.
Evet.
Hiç başörtülü imam da olmuyor mesela Diyanet'te. O da bir eşitsizlik mi acaba? Gerçi ben emin değilim yarın ne olacağından.
Bak işte onu diyorum. O tarafa doğru gidiyoruz. Bir takım böyle sıkıntılı süreçler başlayabilir.
Çünkü... olabilir mi hocam mesela? Böyle hani şimdi kadınlar camisi, erkekler camisi gibi bir şey acaba? Ha? Güzel olur mu acaba? Hani otobüslerde yapalım diyorlar ya. Mesela abi, orada bir kadın imam olabilir
orada
mi?
Orada kalsa... Onun fetvası bulunur. Kadının kadın imamlığı caiz.
He, bak değil güzel mi? Bak nasıl bir şey açıldı şimdi.
Ama bak
şimdi.
Esas üçüncü bir cami tipi açılırsa o sıkıntı abi. He.
Evet.
Siz bunu size bir bardak su için. Bu böyle kolay hazır bir şey evet, değil. Biz de ondan sonra...
Neyse fıkhi meseleler girmeyelim.
Girmeyelim. Neydi bizim temel fıkhi hesap? Biz bir taraf...
Nasıldı?
Bir mottomuz var abi bizim fıkhi.
Nasıl o?
Vücut bütünlüğünü bozmadıktan sonra tamam, dövme
doğru,
caiz.
Tamam doğru.
Tamam. Oraya getirelim hadisi.
Tamam, vücut bütünlüğünü bozmadıktan sonra evet,
dövme caiz. Efendim hayrola birazdan devam edecek. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte kalbimizin frekansı Erkam Radyomuz'da her pazar ve tekrarı çarşamba olmak üzere gönlümüze ve gündemimize düşen konuları konuşuyoruz. Gündemimizde ne var Mehmet abi?
Gündemimizde ikinci yarıda, ilk yarıda biraz daha acaba şey mi konuştuk? Farklı konular.
İşte bu Kara Cuma'dan yola çıktık. Evet, Kara Cuma biliyorsunuz. Bize Şahane Cuma'ya dönüştü. Evet, Görkemli Cuma'ya. Oradaki aslında temel esprinin çok tüketmek mi yoksa infak mı etmek?
Evet.
Hani ekonomik, modern ekonomi açısından bunun çok tüketmenin gerekli olduğu gibi bir şey söylendiğini ve fakat bizim aslında kendi infak kültürümüz açısından bereketin, ki bunu tanımıyor yani iktisat teorisi.
Tanımaz.
Bereketi tanımaz. Ondan sonra azın aslında çok olduğunu,
evet,
esas kazancın, esas sermayenin belki kendisi öldükten sonra bile defterini açık tutmak olduğunu. Değil mi? Üç şey defteri açık tutarmış Mehmet abi. Bir, evet, sadaka-i cariye, yani evet, insanların, hayvanların, kuşların Biliyorum mahlukatın kendisiyle faydalandığı bir hayır. Hayırlı evlat. Bir de ilim.
Evet. Tabii bunun alt kırılımları da olabilir yani bu manada.
Her biri bir şeye girer tabii son tahlilde. Yani bu öyle bir cami, evet, bir sınıflandırma ki aslında. Mesela ne geçiyor aklınızdan?
İki yönü var. Bir tarafı hayır işinde bir çığır açan, onun bütün semeresini alarak ilerler. Şer işinde bir çığır açan da bütün olumsuzluklarına da ortak olur.
Yani onun mefhum muhalifiyle düşünsek,
evet,
yani şerli evlat bırakan da o, tabii, noktada defteri, doğru, kapanmıyor.
Evet, o manada belki öyledir ama belki o, tabii biz adalet noktasında bilmiyoruz. Benim biraz daha belki çocuk, yani sen çocuk için çırpınırsın, yaparsın, edersin ama yani orada şuradan söylüyorum. Hani öyle peygamberler geldi ki evlatları kendilerine uymadılar. Onlar sorumlu olur mu manasında? Belki orada bir şey olabilir ama adamın kendi açtığı çığırda mesela. Derler ki işte Kabil'in her bir cinayette ilk cinayeti o işlediği için,
evet, hissesi var,
bir hisse alır şeklinde onu anlatmaya çalışıyorum. Belki çocuğun sen gayret edersin, her şeyi yaparsın ama yine hayırlı bir evladı olmazsa da yine
yapacak
de
şey
sorumlu,
tabii,
olur musun? Onu bilemem. Evet, onu bilemiyorum.
Onu Allah bilir. Evet.
Ama söylediğiniz gibidir. Hakikaten yapılan o işlerde de devam ettikçe, mesela peygamberimizin makamının yüksekliğinin biz bilemiyoruz. Tabii Cenab-ı Hak bütün kainatı yüzü su hürmetine yarattı ama her yapılan ibadetten Efendimiz en baş hisseyi alır şu anda.
Çünkü o öğretti bize her şeyi.
Her şeyi o öğretti.
Evet.
İbadeti de o öğretti, iyiliği de o öğretti, güzeli de o öğretti. Hepsinden de hisse alarak devam eder.
Ve temsil ettiği hakikat hala gönülleri mamur ediyor, ihya ediyor. Yani oradan insanlar yüceliyorlar.
Evet, aslında şöyle bir güzelliği daha var diğer taraftan baktığımızda. Peygamber'e bağlılık ümmete çok şey katıyor. Fakat aslında biz kul olarak, ümmet olarak yaptığımız bir hayır da Efendimizin hissesine bir şey katıyor.
Evet,
biz,
evet,
onunla o manada bir alışveriş içindeyiz aslında.
Evet, evet, evet. Şimdi yani, şey vardır ya Mehmet abi, hani bu ezan duası vardır ya, Allahümme rabbe hadihi daveti, evet, teamme ve salati, evet, kaime, evet, diye. Orada diyoruz ki ayeti Muhammeden'in vesile. Yani, hmm, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, evet, ver ya Rabbi. Evet. Şimdi her, evet, ezan duasında herkes onu, o duayı ediyor. Evet. Vesile nedir? Makam Mahmud'dur diyorlar. Peki makam Mahmud nedir? Makam Mahmud aslında Efendimizin bütün ümmetinin bireylerinden kendisi için istenmesini arzu ettiği o makam Mahmud, evet, aslında Efendimizin tüm ümmete şamil olacak şefaatidir.
Evet.
Diyorlar.
Evet.
Dolayısıyla aslında biz kendimize dua ediyoruz yine yani.
Tabii ki. Yani tam da işte orada söylediğimiz şey o zaten. Peygamberimizin bu hayır yoluna ortağız biz aslında.
Evet, evet.
Yani ne güzel bir şey bu. Düşün ki hani bazen diyorlar işte ya sen peygamberi tanımasan, bilmesen aslında oraya ortak olmuyorsun o manada. Değil mi? Orada bir hayır yapıyorsun ama o peygamberin şirketine işlemiyor tabiri caizse. Hani hep söylerler ya işte Graham Bell telefonu buldu. Bunun cennete sevabı yok mu? Öteki elektriği buldu, sevabı yok mu? Vardır ama o müesseseye katılmıyor yani. Anladın,
evet,
mı,
evet,
meseleyi?
Evet.
Biraz o hayır da Efendimizin kanalından akıyorsa aslında ahirette faydası var demektir. Dünyada faydası olabilir. Fakat ahirette faydası olabilmesi için Efendimizin kanalından yürümek lazım.
Evet.
O da önemli bir şeydir. Hani orada hatta
yani şey, Muhammedsiz necat muhaldir. Muhammedsiz ya, necat ya, muhaldir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
Evet.
Yani Efendimizin eteğine yapışmak lazım.
Evet, evet. Her ne yapılıyorsa onun rehberliğinde ve onun usulünce yapmak lazım.
Evet.
Usul de burada önemli.
Evet.
Usul onun usulü olmalıdır.
Evet. Şeyde bizim, mesela bir fıkra anlatılır. Fıkra değil, yaşanmış olay. Umre'de amcamız her gün bir umre yapmak istiyormuş. Her gün bir umre, her gün bir umre. Tabii bunun da bir organizasyonu var. Sonuçta bir orada bir hoca efendi başında demiş ki ya amca demiş böyle demiş. Çok da demiş hani gayret etme sarf et. Yani düzeni bozuyorsun. Sonuçta demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ömründe bir hac yaptı. Bir iki tane de umre yaptı. deyince takva suazmış mübareğin demiş. Bak hocam ne kadar yani hadsizlik, densizlik denebilecek. Ama meseleye tam da bu sizin biraz önce ifade ettiğiniz noktadan bakıldığı zaman takvanın ölçüsünü de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belirliyor yani.
Ölçü odur yani onun az yaptığı doğru olan az yapmaktır. Çok yaptıysa doğru olan çok yapmak.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çalış dediği zaman çalışmak, ye dediği zaman yemek, yat dediği zaman yatmak, uyu dediği zaman uyumak.
Hepsi beraber ve şeyi de aşmamak lazım. Yani hani orada bir ayetle geliyor. Peygamberin sesinden sesinizi yükseltmeyin de bu buraya da yani ben peygamberden daha çok nafile kılıyorum. Hadi orada.
Hadi canım.
Kayda giren bir şey değildir. Yani peygamber nasıl yapıyorsa öyle yap kardeşim.
Yani herhangi bir hükümle ilgili, yeni çıkmış hadiseyle ilgili ya da senin kendi şahsi bir icraatınla ilgili eğer bir peygamber sözü varsa, bir peygamber uygulaması varsa orada sesini keseceksin kardeşim. Evet. Yani sesini peygamberin sesinden
aşağı sen daha iyi bilmiyorsun, orada. O da zamanla da, mekanla da, gelenekle de, tarihsellikle de ilgisi yok bunun.
Evet.
Tarihi aşan bir şeyden bahsediyoruz. Geleneği aşan bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Sen neyin geleneği, neyin tarihi Allah aşkına?
Ben bir de Mehmet abi şeyi çok önemsiyorum o noktada. Kur'an-ı Kerim'de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sadrına indirildiği, Kur'an-ı Kerim'in kalbine indirildiğine dair bir ayet-i kerime var. Yani Efendimizin Kur'an-ı Kerim kalbine indirilmiş.
Evet.
Hatta orada bir Efendimiz zaman zaman vahiy geldiğinde dudağını hareket ettirip o kendisine talim edeni bir tür aklına tutmak için ezber yapmak ister gibi dudağını hareket ettirince işte la tuharrik bihi lisanek. Yani dil hareket ettirme, acele etme. Biz onu zaten senin kalbine linüsebbite bihi füadek diyor. Tam fuadına yani kalbinin en hassas yerine biz onu sabitleyeceğiz. Şimdi buradan bu iş bilişsel bir şey değil, bir kalbi bir şey yani.
Geçen hafta da az çok buna girmiştik.
Şimdi buradan bakınca da Mehmet abicim aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalp merkezli yaşadığı hayatı ki sünnet diye ifade ediliyor. Aslında Kur'an yani.
Evet.
Yani hani onun ahlakını tarif et deyince onun Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz diyor Ayşe radıyallahu anha annemiz. Yani onun ahlakı Kur'an'dı. Şimdi Kur'an'ın konuşma üslubu, meseleleri ele alış biçimi, misal getirişi, kıssaya zaman zaman müracaat edişi, zaman zaman böyle sükut edişi, konuşmayışı bazen. Yani bütün bunlar aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, yani bir metnin, bir ifadenin, yani bir satırın bir sadra intikal ettiği zaman nasıl olabileceğine dair aslında çok önemli bir, ki en önemli örnekti.
Çünkü
yani.
Çünkü o bizim için bir örnektir.
Evet.
Evet işte. Yani yine onun tabiri. Yani yine Kur'an'ın tabiriyle.
Yani Kur'an'ın aslında aynen. Üsvetün hasene.
Evet.
Yani şimdi hakikaten Kur'an'ın bir kitap olarak ya da bir böyle metin olarak nasıl anlaşılacağına dair fiili örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O da nasıl kalbine indirilmiş, tabiri caizse onu böyle bir değişime dönüşüme tabi tutmuş. Yani Efendimizin söz kalbinden çıkıyordu. Çünkü Kur'an onun kalbindeydi zaten. Sözün kalpten çıkması, doğrudan muhatabın kalbine erişmesi, eğer kabiliyeti varsa da aynı değişimi onun da yaşaması anlamına geliyordu.
Şunu da biliyoruz hocam. Mesela o bir tek bir sözde mesela diyelim ki kişi sevdiğiyle beraberdir de. Yani bu beraberlikten ziyade sevginin öne çıkmasını ifadelendiriyor aslında. Ayrı ayrı da olsak, seviyorsak beraberiz.
Evet.
Halbuki bizim beraberlik dediğimiz fiziki bir şey. Ama sevgi fiziki bir şey değil. İşte tam da orada fiziki şeyin de önüne geçecek bir şey var. Senin fiziki birliktelikten beklemediğini de orada sana kazandıracak. Bu çok farklı bir şey yani. Bu aslında dünyayı gösterip ahiretteki bir birlikteliği ifadelendiriyor.
Evet.
Yani dünyada ayrı ayrı olabilirsin ama ahirette birleşeceksin o manada. O birleşme de fiziki bir birleşme değil belki de. Yani tam o anlamıyla bilmiyoruz. Ahiret ölçülerini tam bilmiyoruz. Orada yüz yüze gelmek nasıl olacaktır?
İşte Havz-ı Kevser'de müjdesini
nasıl olacaktır?
Ya,
evet. Biz onu bilmiyoruz. Fakat O beraberlik meselesinde bile yine hadiseyi kalbe bağladı.
Evet, sevgiye bağladı.
Sevgiye bağladı. Sevgiye bağladı. Yani yan yana da olsan sevgi meselesi. Niyetler amellerden hayırlıdır da bu var bak.
Evet evet.
Bir şey yapıyorsun.
Yine kalbe bağlı.
Niyet ne? Ya niyet kalple ilgili. Evet. Ama ayakla, elle, kafayla, gözle bir şey yapıyorsun. Mesela bunu yani adam gidiyor diyelim ki bir adam camiye gidiyor ama camiye gitme aynı fiilleri sergiliyor. Senin gibi yürüyor, ediyor falan filan. Ama niyetinde ya dur şu adama görüneyim de bana bir menfaat elde ettirsin diye camiye gidiyor. Bu ne oldu şimdi? Ama tabii, bir adam diyelim ki kötü bir şeyde bir işret alemi var. Bir oradan bir kişiyi kurtarayım diye gidiyor. Hı-hı. Aynı şeye gidiyor ama ne işte tam da burada yani. Bu evet, aslında bizim klasik manada anladığımız fiziki şeyleri aşan bir şey. O da kalple olacak ancak.
Evet, evet.
O zaman işte o kalbin adam edilirse, kalp adam edilirse o manada bir takım şeyler gerçekleşecek demek. Bizim de aslında anlatamadığımız şey bu. Belki bazen yaşanıp da anlatılamayan şey bu.
Zaten şöyle bir şey tarafı da var Mehmet abi. Son tarihte bilişim, hani bilişsel dediğimiz şey zihinle, idrakle, mantıkla, kafayla evet, evet, ve söze dökülebilen şey. Halbuki kalbin öyle bir tarafı da var ki. Ya o bir ayrı bir lisana sahip
evet,
işte.
Evet.
Ayrı bir hayatı var. Evet. Ayrı bir efendim dünyası var.
Ayrı ameli bir eğitimi mesela, var.
Ayrı bir eğitim var. Ayrı bir ameli var.
Evet.
Oranın ayrı hastalıkları var. Dolayısıyla buranın biz şöyle bir zorluğumuz var aslında Mehmet abi. Yani anlaşılabilen, idrak edilebilen, dolayısıyla ikna edilebilen boyutla biz aslında bambaşka bir aleme çekmeye çalışıyoruz.
Evet, evet,
yani
evet,
kalbin hayatı, o kalbin iknası da farklı.
Tabii.
Şimdi Allah Resulüne geliyor, ben zina etmek istiyorum diyor gencin bir tanesi.
Yani.
Efendimiz diyor ki, bunu diyor annenle yapmak ister miydin? Şimdi orada mesela akıl diyor ki bize, ya bu tamam bitmiştir abi, söz bitmiştir evet, yani. Ben annemle bunu yapmak ister miyim? İstemem. Evet. Şimdi ama Efendimiz devam ediyor. Tam karşısına almış genci böyle kalbi kalbini karşısına gelmiş. Diyor ki bunu diyor teyzenle yapmak ister misin? Onunla yap. Sayıyor böyle 7-8 tane isim sayıyor. Hep en yakınlar. Şimdi orada o zaman anlıyorsun ki daha farklı bir eğitim yöntemi var. Yani evet, sadece zihni ikna etmek mesele değil, kalbi ikna etmek.
Doğru.
O da bir kıvam meselesi.
Doğru.
Bir sıcaklık meselesi.
İnsan bazen hocam şöyle oluyor. Bu ortamlarda vesaire de yani global etki diyorlar ya aslında.
Evet.
Küreselleşme diyorlar ya aslında. Ya her yerde ne varsa sana da normal geliyor demek. Aslında. Bir taraftan da bu tek bir şeye doğru. Ya yani giyiniş tek, doğru, yemek tek, tek, lezzet tek, seyrettiğin tek, okuduğun tek, tükettiğin tek. Her bir noktada oraya doğru bir çekiş var aslında. Bu çekişte de bir takım şeyler de artık ya siz bunlara garip demeyin ya bunlar normal hadiseler. Sen buna sapıklık diyemezsin. Bu dünyanın kabul ettiği bir şey. Ya benim dünyanın kabul ettiği bir şey beni ilgilendirmiyor ya. Beni Allah'ın iyi veya kötü dediği şey ilgilendiriyor. Benim ölçüm budur. Eğer bütün dünya kalksa bu iyidir dese ben yine kötü diyeceğim. Biz böyle iman ediyoruz çünkü. İmanın gereği budur. İman kalptedir de. Kafa uyumadığın bir şey bile böyle söylersin. Ben bazen bu tip şeylerde tartışmalarda insanlar ya sen işte böyle bir sizin demin dediğiniz farklı bir durum diyelim ki hani erkek var kadın var bir de başka. Yani o başka ya bu normaldir kardeşim siz de ne kadar şeysiniz falan filan dediği zaman o adamı ikna edemiyorsun çünkü o kendi üstünden düşünmüyor. Bir kişi böyle bir şeye düşmüş, o da normaldir'e getiriyor. Ben orada o zaman tam da o peygamber metodunun işinsiyle, bunu onun üstünden anlatmak kaydıyla. Ya netice diyorum, el netice. Bir adam gelse, senin babanla evlenmek istese sen bunu kabul eder misin? Normal görür müsün? Adam orada düşünüyor şimdi. Ya niye benim üstümden düşünüyorum artık? Bana göre de acayip yani. Hatta diyorum ki ya o adama cici anne der misin diyorum falan.
Cici baba.
Hayır anne manası.
Bilemiyorum tabii.
Ne, ben de bilemiyorum. Evet. Mesela tam da o metodoloji içinde. Ya bu hiçbir zaman normal bir şey olmayacak kardeşim. Biz her bütün dünya normal kabul etse San Francisco'dan yayılsa hepsi bu iş normal olmayacak.
Evet.
İçki hiçbir zaman şifa verici bir şey olmayacak kardeşim. Tamam mı? Faiz hiçbir zaman normal olmayacak yani.
Domuz eti hiçbir zaman.
Hiçbir zaman bütün tenyalarını da temizlesen sağlıklı olmayacak yani.
Kumar hakeza.
Evet, evet. Evet. Bunlar gibi.
Evet. Bir de işte orada şey de var Mehmet abi. Şimdi şeyden yola çıktık yani. Mesela siz dediğiniz kişi sevdiğiyle beraberdir. Hani o beraberliği de fiziksel bir beraberlik bile olsa son tahlilde kalbe bağlıyoruz.
Evet.
Biraz böyle hadisleri bu anlamda hani böyle bize hep takdim edilen öncül anlamlarının dışında zamanın değişmesi, insanların kuşakların değişmesi, zaman zaman da ihtiyaçların değişmesinden mütevellit yeni okumalara tabi tutmak gerekiyor. Yani onların işte sürekli böyle dönüp referans noktası olabilecek bir bereketi var. Hani yüzyıllar üzerinden akıp gelen zamanı ve mekanı aşan sözler olduğu için onları hem zaman zaman böyle bireysel, ferdi bir tefekkür ortamında değerlendirmek lazım. Yani hadisle baş başa kalıp acaba bana ne söylüyor diye düşünmek lazım. Zaman zaman toplu grup okumalarında ya da müzakerelerinde onları farklı böyle düşüncelerle belki ele almak lazım. O klasiğin hep aktarılan, anlatılanın dışında belki bir zaman zaman hani o da zaten ölçü bellidir ama bu tür zihin egzersizlerinin ve belki kalp egzersizlerinin ben o anlam dünyasını zenginleştireceğini düşünüyorum. Bir örnek vereceğim Mehmet abi.
Evet.
Şimdi bu bizim hani yönetim literatüründe de hep ifade edilen zaman zaman da kimilerin eleştirdiği bir hadis-i şerif vardır. İşte hepiniz çobansınız, güttüğünüzden de sorumlusunuz.
Evet.
Şimdi ya hepimiz çobanız, sürü gibi alıyor. Lideri çoban gibi görüyor.
Psikolojisi.
Evet. Ve onun takipçilerini sürü gibi gören bir efendim. İşte siz İslam dünyası hep böyle alırsınız, böyle görürsünüz falan filan diye. Şimdi ben de diyorum ki şöyle bir zaman zaman onun üzerine düşündüm, tefekkür ettim yani bu hadis-i şerif üzerinde. Sonra dedim ki kendi kendime bir gün, ya herkesin çoban olduğu bir yerde sürüden bahsedemeyiz. Sürü ne o zaman? Düşünüyorum. Herkesin çoban olduğu bir yerde sürü ne? Hepimiz çobanız. Sürü dedim kendimiziz aslında. Yani bireysel yeteneklerimiz, eksiklerimiz. Yani insan dediğimiz evet. Vaka aslında bir tarafından karanlık tarafımız, nefsimiz. Diğer tarafından ruhumuz, zihnimiz. Hani birçok böyle fakültemiz, birçok böyle artımız, eksimizle beraber aslında idare edilmesi gereken bir mahiyetimiz var. Biz aslında sürüyüz. Bu sürünün işte yönetilmesi hepimize bir vazife hatırlatıyor ki o da çobanlıktır.
Hocam ben bu siz bu örneği verince bu hafta bir her sene düzenlenen çok önemli bir zirve vardı. Ben o zirveye vazifem icabı açılışına gittim. Orada şunu gördüm. Bu bir şey zirvesiydi. Yani iş alemiyle ilgili çok önemli bir pazarlama zirvesiydi. O zirvede şunu gördüm. Tam da hani tam buna itiraz edecek tipler işte çok böyle genç yaşta çok en üst düzeyde CEO, CFO vesaire olmuş tipler. Orada bir kişi çıktı konuşma yaptı başlangıçta. O konuştuğunda herkes dinliyordu. Herkes ona hürmet ediyordu. O bir şey söylediğinde herkes onun işaret ettiği yere bakıyordu. Yani neticede o da piyasanın önde gelen bir adamıydı mesela.
Ama çoban
yani. Al aynı, al şimdi. Bu ne farkın var şimdi? Orada önemli o adam bir şey anlattı orada. Bu MES dediği büyük toplum içinden pazarlama stratejisi anlatıyor. İndirdi daha az bir şey. Yani aslında bir mal satılacak ama senin karşısında koskoca bir pazar var. O pazardan daha bir odak grubu, o odak grubunun içinden de ferde indi. Ferde inerek şunu söyledi o. Biz dedi bunun dedi ihtiyaçlarını birebir ulaşırsak eğer. Mesela şunu örnek verdi. Adam bir pahalı bir krem kullanıyor fakat bu krem her gün kullanılıyor. 40 günde bitiyor. 35. gün biz mesaj göndermeye başlıyoruz ona. Kremle ilgili. Veya işte şu kadar gün sonra onun ihtiyacının bittiğini biliyoruz. Devreye alıyoruz. Kendi şahsi şeylerinde bizde bilgi havuzunda adam mesela çok seyahat ediyor. Onu görüyoruz seyahat ettiğini şey üstünden. Bir tane programlar varmış. Oraya dahil olunca hep nereye gittin geldin. Eskiden çok az insan oraya dahil oluyormuş. Yani bu ne diyorlar ona? Takip sistemini açıyormuşsun kendini. Navigasyon da değil. Kendini o şeyin takip sistemini açtığında her zaman nereye gittiğin görünüyormuş o diğer grup üyelerine. Buradan diyor diyelim ki seyahatlerini vesairelerini biliyoruz. ona göre bir şey teklif ediyoruz. Ya şunu düşündüm. Aslında bunu diyor ki bu özgürlük, bireycilik, bireye ulaşmak. Ya sen bunu niye yapıyorsun? Bir şey pazarlamak için. Aslında herkese bir şey pazarlamak için. Herkesi kendi alanında yakalayıp ya sen yine bütüne hitap ediyorsun. Niye? Çünkü sen 1000 kişiye değil 10.000 kişiye daha iyi satıyorum diyor bu sefer. 1000 kişiye toplu bir şey satacağıma diyor. 10.000 kişinin şahsi şeylerini alırsam 10.000 kişiye satarım. 100.000 kişinin alırsam 100.000 kişiye satarım. Yine bir özgürlük olmuyor. Aslında bizim özgürlük dediğimiz tam özgürlük. Yani birey, yani bize söyle birey, özgürlük vesaire. Ya kul olmak esas özgürlüktür,
evet,
ya.
Evet, evet, evet.
Yani o bireyliği kulluğa döndürebilirsen. Halbuki ondan eleştirdiği o değil mi? O psikoloji içinde. Ya sen onu kulluğa döndürmüyorsan zaten herhangi başka bir fani bir şeye veriyorsun. Kulluk yapılıyor. İllaki yapılıyor. Sürülük yapılıyor. İllaki yapılıyor. Bırak sürü olacaksak, bırak kul olacaksak. Bizi yaratanın kulu olalım, sürüsü olalım ya. Sen zaten bir şeyin sürüsüsün. Evet. Sen zaten bir şeyin kulusun. Giy diyor giyiyorsun. Ye diyor yiyorsun. Seyret diyor seyrediyorsun. Ondan evet. Sonra diyorsun ki ben bireyim, ben özgürüm. Hadi canım sen de.
Evet. Abi aslında özgürlük hakikaten Allah'a kulluk. Ama onun da temel şartı kişinin kendini tanıması.
Evet.
İrfan. İrfan da aslında içimizde karanlık bir tarafın olduğunu, bize zaman zaman hükmetmek istediğini, dışımızdaki düşmanlarla işbirliği içerisinde olduğunu fark etmek. Nefsini fark etmek yani.
Evet.
O yüzden kendini bilen Rabbini bilir denmiş. Evet. Kendi sürümüze hakim olursak Mehmet abi, Allah'ın izniyle en birinci yönetici oluruz. Kendini idare eden, Allah'ın izniyle herkesi idare eder. Allah'a kul olan herkese sultan olur.
Onu da onun dediği gibi yapmak lazım.
Evet, o da
ayrı bir metodu aramamak lazım.
Usulü de aynen Allah Resulü evet. Nasıl gösterdiyse,
ne diyorsa o usulde yapmak
nasıl
lazım.
Nasıl hangi yoldan gösterdiyse o şekilde yani.
Evet. Evet.
Efendim hayrola sona erdi. Bir sonraki hafta tekrar sizinle birlikte olmak arzu ederiz. Pazar günleri buradayız 19'da. Yine tekrarıyla çarşamba günleri de hafta içi sizinle beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.